Ayrım 34. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 346. Kirpiklerini kırpıştırırken irkildi. Dokak gözünü açmıştı. Çok iyi tanımasına karşın Aslan Bab'ın aynı anda uyanmasına şaştı. "Öyle olabilir miyim?" diye geçirdi. Uykusunu hastalığın sızısına bağlıyor. Onda beliren her devini bunda davula inen tokmak etkisi yapıyor. O yüzden hastası uyuduğu an hiçbir kaygı duymadan o da uyuyor. Ben uyursam uyanamam korkusundan, uykusuzluktan ölsem gözümü kırpmıyorum. O hiç umursamıyor. Derin bir soluk, kapanan gözler ve birden irkilerek hastanın gereksinimine sıvanmak onun özelliği. Başka hiç kimsenin beceremeyeceği bir hüner. Bu kez Aslan Bab'ın işaretine gerek kalmadı. Sızıların başlamasına fırsat vermeden Tutak'ın hazırladığı hapı bir tas suyun yardımıyla yutturdular. Dokak'ın kana kana su içişi, çocukla anasını, anasıyla bırakan Selçuk'un odaya girişine rastladı. Olduğu yerde dikilerek uzun uzun babasını seyreledi. Kaç gündür bir yudum su içmediğini hesaplamaya çalıştı. Babasının derin soluğuyla vazgeçti. Dokak, içinin yangını söndürür umuduyla bir tas daha içti. Selçuk, zarar verebilir kaygısıyla aslana baktı. "İç bey," diye kendi eliyle doldurup uzattı aslan. "İç, canının istediğini ye. Biz buradayız. Acı sızı duymaman için elden geleni yaparız." "Yaptınız," dedi hemen dokak. "Umamayacağım kadar fazlasını yaptınız," dedikten sonra başını Selçuk'a çevirdi. Tutağın yanına diz çökünce, "Ölüm korkunç değil oğlum," diye sürdürdü. "Sen sen ol, giderme kararı verilen birine sakın eziyet etme. Asılacaksa as, kesilecekse kes. Ama adak kurban eyler gibi bir anda gelsin ölüm. Bu benimki gibisi sefillik. İnsan öyle acı çekiyor ki bin kez ölmeyi yeğliyor. Yüce Kam, Aslan Bab'la kabilleştik. Ağrısız sızısız kara yerhana yürüyeceğim. Kurultay seçerse kınağa bey olacaksın. Oğuz'a subaşı atanacaksın. İnsanlara iyilik de kötülük de edebilecek yerde bulunacaksın. Kötülükten sakın. Ava bile çıktığında can taşıyanın sürünmesine neden olma. Vur anında canını al. Acı ve sızı çok kötü." Onu yaşamak zorunda kalmış bir babanın tek öğüdü olarak "Hiç unutma, olur mu?" "Olur atam," dedi Selçuk. "Hiç unutmam." Günlerdir ilk kez yüzü güldü dokakın. Gülmeyi unuttuğunu sanıyordu. Gülüşüne kendi de sevindi. Yüzü daha çok aydınlandı. Şiş etlerinin gerildiğini ayırıyor ama acı duymuyordu. İçinden kalkıp dolaşmak geçtiğini bakışlarından anladı aslanla tutak. Biri hafifçe omuzlarından bastırırken aslan, "O kadar değil bey," dedi. "Yeniden uğraşmaya hiç isteğimiz yok." Sonra yorganı açtı, geceliğini çıkardı, her yanı şişmiş bedeni tutağın hazırladığı melhemle ovmaya başladılar. Göğsünden karnına indiklerinde, "Oh," dedi yeniden dokak, "sanki alazım küllendi." Aslan ovmasını kesmeden, "Amacımız o, acı sızı olmamalı," dedi. Herkes dikkat kesilmiş, yapılananla söylenenleri belleklerinin unutmaz köşelerine yerleştirmeye çabalıyordu. Onlar şiş ve pörsümüş bedeni boynundan ayak tırnaklarına merhemlerken beyin ölümü bile beyce diye düşündü ve verdi koca. "Daha dün hepimiz karabasanlardaydık. Bey acıya sefillik diyor ya, umarsızlık ondan bin beter. Şimdi ne kadar rahatız, Aslan Bab var. Umarsızlığın bütün yükünü o omuzladı. Bey ölüyor ama daha bu sabah kıvrım kıvrım kıvranırken şimdi güle güle gidiyor. Gerçekten ölümün sefili de güzeli de varmış. Bunu bize Aslan Bab gösterdi. Sağ olsun," derken ayırdında olmadan aslanın sırtını okşadı. Aslan sezmemiş gibi davrandı ama tutak hak tanırlıktan pek hoşnut oldu. Dizleri üstünde doğrularak onu selamladı, anında yanıt aldı. Hasta sızılardan arınma güveniyle derin uykulara dalıyor, babların biri her olasılığa karşı başında beklerken öteki dinleniyordu. Günler gecelere, geceler günlere kavuştu. Dokak subaşı ağrısız sızısız Karayerhan'ın ülkesine yürüdü. Oğuz'un yetişebilen beyi çobanı yetmiş, her boydan yuğcularla sagıtçılar gelmişti. Tırnaklarıyla yüzlerini yırtıp, parmaklarıyla saçlarını yolarak ağıtlar söyleye söyleye altın tabutun ardı sıra yürüdüler. Ay doğanda cilasunlar at bindi. Türlü çeşit savaş oyunuyla batana dek subaşılarını Tanrı Dağı'nın bağrına gömdüler. Atlarını taze toprak höyüğüne sürerek hiç kimsenin bir daha yerini bulamayacağı biçimde düzlettiler. Kır atı yularından tutarak sunağa yaklaştırdılar. Başka zaman üç seyisin zor tuttuğu at uysal bir koyuna dönmüştü. Selçuk göz bağıyla yanaştığında gözlerinden damlayan yaşla başını uzattı. Atın yaşlı gözlerini öptükten sonra boynuna sarıldı. Kendi gözyaşlarını yelesine sildi. Sonra okşaya okşaya göz bağını düğümledi. Gözü bağlı sunağa çekildi. Sahibini bir an önce ülgene ulaştırmak için kendiliğinden başını uzattı. Aslan Bab gelir gelmez boyun yitirdiği Ulukam buranın yerine geçmiş, her girişim onun izin ve işaretine bakar olmuştu. Yaşlılığına karşın katılanlarca törenin balbalı sayılmıştı. İşareti üzerine tutak zembili açtı, önceden bilediği bıçağı uzattı. Aslanın yeni bir bakışıyla kolunu geri çekti. Sunağın başına dikildi. Çok kişinin göremediği bir hızla devinen bıçak atın başını Selçuk'un ellerine düşürdü. O iki elinin arasına aldığı başı sızan kan üstüne değmesin diye uzakta tutarak konağa yöneldi. Kırat, çevresini kuşatanların şaşkın bakışları altında uzun süre ayakta kaldı. Boyu yetmeyenlerle çemberin gerilerinde kalanlar hala kurban için ne bekliyor diye mırıldanırken başsız boynundan şorlayan kan sunağın deliğinden Ayazma kanalına aktı. Kaynağından dupduru gelen su kızıla kestikten sonra at birdenbire sırt üstü düştü. Kesimoğlu'yla yamakları başına üşüştüler. Bir kementle kanı duran boynunu boğdular. Arka ayaklarından birini delerek el körüğünün emziğini geçirip bağladılar. Körüğün her soluğu atın derisini etinden biraz daha ayıra ayıra şişirdi. Boynundaki kement zorlanmaya başlayınca sunağın yanındaki yaşlı cevizin dalına astılar. Et soğumadan yüzdüler. Oğuz töresince parçaladılar, ölü toyu için konağa koşturdular. Aslan Bab gün doğarken dernek kurdu. Selçuk'u babasının yerine posta oturtup üç kez havaya kaldırdılar. 19. Kınağa bey seçilen başka bir işlem gerekmeksizin yapkuluğun subaşısı oluyordu. Bu nedenle Selçuk'un kış zorluğuna karşın Yarkent'e gidip postuna oturması bekleniyordu. Yapkun'un kır atını izinsiz almıştı. Davranışını bağışlatmak için yanına 39 at daha kattı. Çıplak bindiği ata kaltağı altın, palanı elmas kakmalı, üzengileri gümüşten bir eğer, yakut bezekli bir koşum yaptırdı. Boy sandığından seçtiği değerli armağanları bir heybeye doldurdu. Her şey tamamdı. Hava açar açmaz yola çıkma kararı ile sancak beylerini topladı. Karla karışık yağmur gözü gözden sakınıyordu. Ortalık erkenden kararmış, akşam yemeğinin zamanı yaklaşmıştı. Avlu, yapının geniş, oymalı, nakışlı saçaklarına karşın soğuk ve ıslaktı. Yedi katlı bacanın altındaki meydan ocağı yakılmış, sofra sıcacık divanhaneye kurulmuştu. Karanlık tam bastırmak üzereyken konağın önünde bir at durdu. Koşturan seyisler tanımadıkları birinin indiğini, atının yularını ellerine tutuşturup yamçısını silkeliye silkeliye konağın eyvanına yürüdüğünü gördüler. Süvari hiç yabancılık çekmeden, önüne kimsenin geçmesine izin vermeden eyvanı geçti. Güvenli adımlarla çizmesini çıkarmadan sofaya girdi. Divanhanenin eşiğini aşarak kapıya dikildi. Çömçe can diye bostundan fırladı Selçuk. Hoş safa getirmişsin. Bu havada bir nice zahmet çekmiş, evimize onurların en yücesini bağışlamışsın dedikten sonra sarıldı. Birbirlerinin yüzünü omuzlarını öptüler. Ona postunda yer gösterdi. Beylerden tanıyanlar selamlaşmak için kalktılar. Tanımayanlar birbirlerine baktılar. Kol kola posta varıp yan yana bağdaş kurdular. Çömçe oturur oturmaz uzatılan peşkirle yüzünün çizentisini sildi. Beyler kışlaklara dağılınca babam divan nöbetine kalmıştı diye söze başladı. Yapkuyla hatununun seni at hırsızıyla suçladıklarını, başkente varır varmaz hemen tutuklanıp öldürülmeni, gecikirsen beyler dönüp yeni bir kengeç sorunu çıkarmasınlar diye av gerekçesiyle baskın verilmesini konuşurlarken duymuş. Bana izin aldı. Çöle girmeden sana haber iletmemi buyurdu. Önlem alsın ki subaşı acısına onunki eklenmesin buyurdu. Ve sen de bu kış kıyamette onca yol teptin kara gün dostum, dedi Selçuk. Güvenilir birinin haberlemesi gerekirdi. Alkış sana Çömçe Bey, sözleriyle çırpındı Berdi Koca. Yapkımız kin gütmede develeri geçti. Tam zamanında yettin. Bey yarın yola çıkacaktı. Çerisiz gittiği için de bize ağıtı kalacaktı. Baban ne yapılması gerektiğini de buyurdu mu? Ben de sordum. O bir bey dedi. Haberi ilet, derneğini dersin, yapılması gerekene kendi karar versin. Dokak subaşı haklıydı. Bu tür başına buyruk davranışlarla devlete hile sokuyorlar. Bu iyi değil. Var yanına anlat. Selçuk Bey'in kararı ne olursa olsun benim adıma katıl buyurdu. Subaşının ölümü duyulduğunda çok üzülmüştü. Bu da üstüne binince divandan karar çıkaramaz. Ama bir orduluk kölemeni var. Onları ardına takar, ava gidiyor gibi başkenti terk eyler. Irmak aşağı inip Yesi'ye baskın verir. Tez var Selçuk'a durumu ilet. Önlemsiz yakalanmasın, diye ekledi. Selçuk gibi divanhanedekiler de sözünü kesmeden Çömçe'yi dinlediler. Susar susmaz gözlerini bağdaş kurup duvarlara yaslamış kocalarla sancak beyleri üzerinde gezdirdi Çömçe. Susku bulut oldu, üstlerinde yoğunlaştı. Ne yapılmalı sorusu bu nedenle bir süre havada asılı kaldı. Berdi Koca ön aldı. Madem aranmakta çöle haber salalım. Çerimizi derelim, cenkleşelim. Kınığın çiğnenmiş lokma olmadığını yapkuya da kölemenlerine de anlatalım. Cenk yanlış olur dedi beylerle kocaların şaşkın bakışlarını aldırmadan tutak. Yesi başkente yakın. Yapku tez erişir, parça bölük kırıma uğranır. Elimiz armut toplamıyor, dedi Berdi Koca. Kırdığı kadar o da kırılır. Elbet bu bir yol ama basılınca girilecek yol. Savunma hakkı kutsal. Ne var ki en kötü barış, en görkemli cenge yeğdir. Şimdi haberliyiz. Kırılıp kırma yerine cenksiz önlem düşünmeye en azından uzunca bir zamanımız var. Bu fikrin dayanağını anlatır mısınız, dedi bu kez de Çömçe. Bana öyle geliyor ki Yapku saltanat savında. Öyle olunca Oğuz yasasından sıkılması doğal. Dokak subaşının yitim biçimi bunun kanıtı. Egemenliği hiçbir biçimde paylaşmak istemiyor. Bunun yasaya aykırılığı ortada. Direneni hile, hurda olmadı, zorla kırarsa hevesini dayatacağını sanıyor. Kendince tam işi kotarmışken subaşının davranışı pişmiş aşa su kattı. Kısa yoldan saltanatını dayatmaya kalkışan Yapku'ya Oğuz düzenini dayatıverdi. Besbelli bu olay sıkıntısını iyice artırmış. Şimdi onun çarpık aklınca at hırsızlığı gibi bir gerekçeye sahip. Selçuk Bey'i yasa gereği yitirirse subaşının yine kendince kötü sayılan davranışının da öcünü alacağını, Oğuz'u pıstıracağını sanıyor. Çömçe Bey'imizin bunca zahmete katlanarak burada oluşu, umduğunu bulamayacağının delilidir. Bilinir ki, egemenlik bir bütün ve paylaşmak kolay katlanılır bir özellik değildir. Kurultay, bütün bir toplumu, kengeş, beyleri karara kattığı için egemene dilediğini yapma fırsatı tanımaz. Bu zorunluluk, çoğun kurucudan sonraki kuşaklara yük gelir. Oğuz Yapgus'u da kurucunun kaç kuşak sonraki ardılı. Saltanatın kendisine yüce gök tanrıdan bağışlandığına inanması kolay. İnanınca da kengeçsiz, kurultaysız, hatta belki de yüce divansız buyurgan olmak ister. Yasayı bozar. Bunu Oğuz'a hoş göstermek mümkün değil. Dayatmaya koşulu, zorbalığa gücü yeterse dayatır da. Eğer dileği buysa biz istemesek de cenge zorlar. Bir egemen bindiği dalı kesti mi düşmesi yazgı. Biz işini niye kolaylayalım? niye çekilecek çilenin sorumlusu olalım? Bunlar doğru sözler, dedi Berdi Koca. Bilinen gerçekler. Dayanağı nedir? Yeri ışık olsun. Aslan Bab'la Hint'ten gelirken yolların güvensizliğini yaşamış, hemen tüm Oğuz kentlerinin düzensizliğine şaşmıştık. Yol güvensiz, kent düzensiz oldu mu, yasa gevşedi, devlet kaşadı demektir. Şu yeryüzünde kaşayan devletin ayakta kalabildiği de görülmemiştir. Yapkunun fırsatı ganimet sayıp öç derdine düşmesi gözlemimizi doğruluyor. İş buraya vardı, yasayı uygulamakla yükümlü olanlar yasanın boşluğundan yararlanmaya kalktı mı, o devletin zıvanası yerinden çıkar. Ne topluma yarar karar alabilir, ne aykırıya yaptırma gücü yeter. Öyle olunca da toplulukları birbirini kırmaya girişir. Kargaşa alır başını gider. Kocalan devlet bir cenkte bozguna uğrar uğramaz çöker. Anlaşılıyor ki yapkunun devleti de saltanatı da pamuk ipliğine bağlı. Dilediğince hileye başvursun, istediğince yaptırma kalkışsın, böyle bir egemenliğin sürmesi olasız. Siz şimdi baskın basanındır derseniz hiç kuşku yok, basarsınız. Sonuçta yapku yiter, devleti biter. Ama Oğuz devletsiz kalır. Yüce Tanrı da, Tarih Baba da tanıktır. Oğuz devletsiz kalamaz. Kalamayınca hiç yoktan oluşturulacak bir devlet çok kan akmasına neden olur. Her acı çeken, her içi yanan da buna neden oldunuz diye sizi suçlar. Yapılmayacağı öğrendik, dedi Selçuk. Yapılacağı duyabilir miyiz? Bilinen kuraldır ki, bir şeyin yerine geçeceği hazır etmeden var olanı yitirmek aklı olana yaraşmaz. Bence yapılması gereken odur. Beylerle kocalar, gözleriyle birlikte ağızlarını da açmış, şaşkınlıkla tutağa bakıyorlardı. En çok şaşan da Çömçe olmuştu. Ağzını açar açmaz düşünülebilecek en geçerli önlemin yönünü değiştiren bu bilge kim olabilirdi? Gözlerinde soru işaretiyle Selçuk'a bakınca o gülümseyerek "Bu görüşü biraz daha açar mısın Tutak Bab?" deyince ünü çoktan başkente ulaşan bilge olduğunu anladı. Çömçe onu ilk kez görüyordu. Ama öteki beylerle kocalar Aslan Bab'la geldiğinden beri tanıyorlardı. Şu ana dek yeme içme dışında ağzını açtığını, bir kez olsun tek sözcük ettiğini görüp duymadıklarından dilsizliğine inanmışlardı. Şimdi birden, üstelik çok çetrefil bir sorunla karşılaşılan bir anda, derneğin tam ortasında, hiçbirinin aklına gelmeyen ve hepsince geçerli bir gerekçeyle şakıması divanhanenin ortasına gülle düşürdü. Berdi Koca yine dayanamadı. Az önce yedeğini hazırlamadan olan yıkılmaz buyurdunuz. Eğer bir yedeğiniz olmasa dilsizliğinizi sürdürürdünüz demekten kendini alamadı. Selçuk bütün bedeniyle ona dönerek yedeğiniz neyse bizimle paylaşmaz mısınız deyince Tutak, bence cenkten önce yeni bir kuruluş yeğdir. Çömçe Bey'in bildirdiğine göre Yapkun'un amacı Selçuk Bey. Onu bulursa öcün de yıkımın da sorumluluğunu yükleyebilir. Bulamazsa kınığa neyler? Neyleyecek, dedi Berdi Koca. Çerisiyle konukluk eyler. Konuk kuttur, başımızla beraber, dedi tamamı bir ağızdan. İyi de ben neyleyeceğim, çırpınışıyla bağdaşını bozarak dikildi Selçuk. Her bir ödevi bırakıp bilinmez, bulunmaz bir yerlere mi sıvışacağım? Burada kalıp Belecek Hanım'la Bediş Hatun'un eteği altına mı gizleneceğim? Öyle ya, hepsinin ağzından yankılandı. Tutak, ilk söylediğiniz sizin de aklınıza yatmakta, he mi? Aklınızdan geçen kaçmam mı? Niye kaçasınız? İlk aklımdan geçen buyurdunuz, sıvışmaktan söz ettim. Bence Yapkun'un ulaşamayacağı Oğuz uçlarından biri kaçmak değil, yepyeni bir girişime gerekçe, yepyeni bir oluşuma neden sayılabilir. Nasıl yani? Oğuz bunaldı beyim. Yoksa bu olanların hiçbiri gerçekleşmezdi. Boylar ayrışmaya başladı. Her biri kendi davulunu çalmakta. Ve her davul aynı zamanda ayrı bir inancın tokmağıyla gümbürder. Her açıdan bölük pörçük hale geldik. Devlet diye baksak her ilde bir ayrı devlet sancağı dalgalanır. İnanç diye alsak kimimiz şaman, kimimiz Brahman. Dara'dan bu yana Zerdüşt olanımız var. Hazar gölgesinde Museviliğe geçenimiz çok. Pek çok boy İsevi, bazıları Muhammediliğe yaslanarak devlet olmaya sıvanır. Bilgeler, Bilge Erkehan'ın, her şey sende başlar, sende biter, sorumlu sensin. Bilge Kağan'ın, sen birliği korursan, yer yarılmadıkça, gök delinmedikçe Oğuz'a zarar gelmez. Uygur Han'ın, birlik dirliktir. Yatuk Buğra Han'ın, tutkal dinde sözlerini asla unutmayalım. Bütün bu bilge kurucular öğütlüyor ki, Oğuz'u Oğuz'a yapıştıran inançta birliktir. Ne yapıp edip bu sağlanmalı? Bunun da tüzesi belli. Nerede bir Türk ola, kurultay yasağı duya, ya ola ya öle. O halde gittiğiniz yerde tezelden iç Oğuz, dış Oğuz, 9 Oğuz, 10 Uygur'un çağrılacağı bir kurultay toplanır. Orada herkes, her inanç eteğindeki taşı döker. Artığı eksiği uzun uzun tartışılır. Eğer sonunda bir inanç birliği sağlanırsa, 4 yön, 8 cihette yeni bir oluşumun muştu mehteri çalınır. O zaman varışınız hem kaçış sayılmaz, hem cenge gerek kalmadan güçlenmeyi sağlar. Böyle yer çok, dedi Çömçe. Bence en uygunu Cent'tir. Bence de, diye onayladı Berdi Koca. Bence de, oyunu herkes paylaştı. Selçuk düşünceliydi. Ağır ağır başını kaldırdı. Kurultay gerekçe ister. Ne diyeceğiz? Tutak, yedeğin her evresini çoktan kafasında oluşturmuş gibi gözlerini kalabalığın üstünde gezdirdi. Sonra başını dikerek, devlet işi denilirse pek çok boyda isyan izlenimi doğar. Kurultay eksik kurulur. Din birliği gerekçesi herkesin isteğine uygun olur. Kendi dinimizle alıp veremediğimiz ne sorusu Berdi Koca'dan geldi. Alıp veremediğimiz yok, dedi hemen Tutak. Ama bir başkaldırıyı yasallaştırmak istiyorsak bir yere dayanmak zorundayız. Bu yerde ancak inanç olabilir. Oysa inanç ayrılıkları kışkırtıcıların elinde en bir büyük kozdur. Geser ya da Hızır yanlılarıyla Erlik yanlılarının Oğuz'u nasıl ikiye böldüğünü bilmeyen var mı? Yine bilinir ki o demden beri her yeni kuruluş için bir yeni dayanak, bir geçerli gerekçe koşuldur. Yoksa Yapku benden öç alacaktı. Ben de bu yüzden kurultay toplayıp onu köhne Hakan saydırıyorum mu denilecek. Bilge haklı, o türden bir ima, isyan bile sayılır, dedi Çömçe. Peki tutalım o yola girdik. Ben ağırlıklarımı burada bırakarak Çömçe'nin buyurduğu cende vardım. Kurultayı kim nasıl çağıracak? Ben çağrılarım, dedi Tutak. Çağrı pir atadan gelir. Buyurduğu gibi bölünme herkesi bunalttıysa Oğuz eksiksiz derilir, diye güvence verdi Çömçe. Oy oy onayı sanki gökte yankılandı. Ben de uygunu budur diyorum. Sabah erkenden Belecek Hanım'la kimseye yük olmayacak biçimde yola düşerim. Ben de seninle geleceğim, dedi Çömçe. Burada bulunmam doğru olmaz. Olur, dedi Selçuk. Sonra arkadaşının omzunu tıpışlayarak, hadi bakalım, sözleriyle ayaklandı. Madem pirimizin gölgesinde çıkar yolu bulduk, erken yatalım ki sabah Cent yoluna çıkmakta gecikmeyelim. 34. ayrımın sonu, sayfa 356.